İyi akşamlar. Bu akşam zekanın evrimini, sınırlarını, geliştirme yöntemlerini konuşacağız. Meraklısına Bilim'in 7. bölümünde. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Kemal Türker. Kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Adetimiz olduğu üzere en temel sorudan başlamak istiyorum.
Tabii ki.
Bugün zekayı konuşacağımıza göre önce şu zekayı bir tanımlayalım.
Zeka, kişinin veya hayvanın düştüğü yeni duruma adapte olması ve o yeni durumdan kurtulmaya çalışmasının bir yöntemi. Tabii bunu şöyle açıklayabilirsiniz. Kişi yolda yürürken bir çukurun içine düşüyor. Bu çukurun içinden en kolay nasıl çıkabilir? Zeki kişi bunu becerebilir ama şey deniyor işte, akıllı kişi de buraya düşmez.
Tam o noktada zeka ile akıllı da bir aynı zamanda ayrıştırırsak?
Şöyle diyebiliriz, akılda İşin içerisinde bir de etik faktör var. Yani bir bakıma şey, Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve akıllı olanını severim. Dolayısıyla bir bakıma akıllı buradan ortaya koymuş oluyor. Yani bir kişi zeki olabilir ama üç kağıt yapabilir. Zekasını o şekilde kullanabilir. Yani doping yapabilir, 100 metreyi daha hızlı koşar ama ortaya çıkar sonunda. Ama akıllı kişi bunları düşünüp belki tedbirini alır ve ona göre kendisini düzenleyebilir. Yani akıl bir bakıma zekanın etik olan kısmı, etik formu.
Karşılaşılan problemi çözme yeteneği diyorsunuz zeka hakkında,
evet.
Doğru mudur?
Doğrudur.
Bir de bir benlik duygusunun varlığından da bahsediliyor burada. Sizin daha tabii yayına hazırlanırken sizin daha önceki çalışmalarınızı da ben inceledim. Burada bundan bahsediyorsunuz. Bundan biraz açar mısınız bu konuyu? Benlik duygusu.
Şimdi benlik şöyle bir şey. Yani bir bazen görüyorsunuz arabanın kenarına bir kuş konuyor ve dikiz aynalarına bakıp gagalıyor. Orada başka bir hayvan var zannediyor. Yani benlik duygusu bir bakıma hayvanın kendisini tanıma yeteneği. Bu bazı hayvanlarda var. Örneğin kargada var bu. Çünkü karganın üzerine bir şey sürüp aynanın karşısına koyduğunuzda onu çıkartmaya çalışıyor. Bakıyor çıkmamış, biraz daha çıkartmaya çalışıyor. Örneğin filde var bu. Yani maymunda var, işte balinalarda var. Dolayısıyla bazı hayvanlarda bu gelişmiş durumda. Yani kendini tanıyabilme yeteneği. Bu son derece önemli bir şey. İnsanda da bunun yani ilk ortaya çıkmamızdan itibaren olduğu varsayılıyor. Yani benlik duygusunun.
Şimdi insan çok uzun zamandır yeryüzünde ama herhalde zekası yerinde durmuyor. Yani ilk atalarımızdan bayağı bir farklı durumdayız şu anda. Bunu nasıl bir evrim geçirdi zeka?
Şimdi şöyle diyebiliriz, yani başlangıçta konuşursak, örneğin ilk başlangıçta homonimler, early homonimleri, erken homonim dediğimiz grubu görüyoruz. Yani maymunun biraz daha gelişmiş hali. Bunlar alet yapmaya başlıyorlar. Basit aletler taşı örneğin yontabilecek hale getiriyor, keskinleştiriyor ve onunla hayvan derisini yüzüyor. Bir şeyler yapıyor, kendisinin kalabileceği yerler yapıyor. Ondan o sırada kendi benliğini buluyor. Yani biraz önce suda kendini tanıma dediğim. Basit aletlerin yapılması sadece early hominimlere ait. Yani 4 milyon sene önce. Ondan sonra bir evre görüyoruz. Bunlar yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Yani dört ayak bazen ara sıra ayağa kalkıp dört ayak ara sıra ayağa kalkma yerine artık dik yürümeye başlıyorlar. Homo erectus diyoruz, yani dik yürüyen. Bu da 2 milyon sene civarında. Homo erectus'un en önemli özelliklerinden bir tanesi ateşi bulması. Yani ateşi bulunca müthiş bir şey, çünkü hayvanlardan kendisini koruyabiliyor. Mağaranın önünde ateş yakıyor, öbür hayvanlar yaklaşmıyor. Sonra pişirerek yemeyi öğreniyor. Yani pişirerek yeme bir bakıma yiyeceğin çoğu atılırken, pişmemiş bir eti yediniz, çoğu atılıyor genellikle. Ama pişmiş eti yediğiniz zaman hepsi kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Hayvan gezmiş bütün etrafı, hayatı boyunca çimen yiyerek gelişmiş, biz onu yiyoruz bakıma. Dolayısıyla onun topladığı, yıllarca topladığı şeyi bir anda içimize alıyoruz ve bu sayede büyük enerji topluyoruz. Ve beynin de bu şekilde patlama şeklinde bir gelişme oluyor. Homo erectus zamanında, yani dik yürüyen insan safhasında. Dolayısıyla beynin iki misli çıktığını görüyoruz bu sırada. Yani 2 milyon sene önce beyin yavaş yavaş et pişirip yediğimiz için yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve gerçekten yani şu anki beynimiz kadar değil ama bayağı da büyümüş oluyor. Enerji ihtiyacını da karşıladığı için ve çok da yani gerektiğinden fazla beyin büyüdüğü için bir şey var, araştırma var örneğin 3600 hayvan üzerinde yapılmış. Hayvanların ağırlığıyla beyin arasında bir ilişki var. Çünkü hayvan ağırlaştıkça daha fazla kası var, daha fazla etrafa kan gitmesi gerekiyor ve bunları idare edecek beyin gittikçe büyümesi gerekiyor. İşte buna beyinleştirme faktörü deniyor. Beyinleştirme faktörü hayvanlarda, çoğu hayvanda belli bir çizginin üzerinde duruyor. Bu çizgi, işte beyin, gerekli kadar beyin, gerekli büyüklükte beyin hayvanı idare edebilecek. İnsan ve maymun, işte dolfin, bunların biraz üzerine çıkıyor. İnsanda bu 7 misli, 7,5 misli hatta daha fazla. Dolfinlerde, yani yunus balığı dediğimiz, biraz daha aşağıda, 5 civarında. Maymunda bu 2-3 civarında. Dolayısıyla gerektiğinden daha büyük beyine bu şekilde Homo erectus tarafından erişmiş bulunuyoruz. Sonra tabii yavaş yavaş Neandertaller ortaya çıkıyor. 300 bin sene önce Kuzey Afrika bölgesinde kılsız, sarışın, renkli gözlü, büyük ve kasları çok kuvvetli insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar soğuğa dayanıklı, kuvvetli, güçlü kuvvetli.
Sözünüzü kesiyorum. Çok özür dileyeceğim. Rica ederim. Neandertal'e insan diyor muyuz?
Kesinlikle dememiz lazım. Çünkü homo onlarda, yani homo familyasının içinde ve insan onlar. İşte insanın belli safhaları ve hala da Neandertallerin genlerinin bilhassa kuzey ilk insanlarında olduğu iddia ediliyor. Biz, hepimizde var. Bizde %2, %3, onlarda biraz daha fazla, %4, %5. Çünkü bunlar soğuğa dayanıklı insanlar ve son derece güçlü kuvvetliler ve insana benziyorlar gerçekten. Yani bir resim var, işte belki gösterebilirim şeyi küçük kameraya. Şurada bayağı bir şey gibi, insan gibi şey ortaya çıkmış durumda. Şöyle göstereyim, belki de görebilirsin. Arkadaşlar buradan.
Görünebiliyordur.
Evet, yani bayağı insana benzer fakat hatta kafası bizimkinden daha büyük. Kafası bizimkinden daha büyük. Ve o sırada ama...
Yani bu beyni de daha büyük.
Beyni daha büyük. Geliyor, evet, mi? Beyni kesinlikle daha büyük. O sırada ama Afrika'dan şeyler geliyor. Homo sapiens dediğimiz, yani akıllı insan. Yani bunlar Neandertaller bir bakıma yani zekiler ama Homo sapiens dediğimiz akıllı insanlar kadar değil. Akıllı değiller. Niye? Çünkü gerçekten Homo sapiensler geldiğinde buraya dili de getirmiş oluyorlar. Yani bir bakıma dille, hani sen şuraya git, dün bunu yapmıştık, yarın bunu yapalım diye Neandertalleri yenebiliyorlar. Ve Neandertallerin 30 bin sene önce falan tamamen yok olduğunu görüyoruz. Yani demek ki Homo sapiensler hemen hemen yok ediyor. Bazı iddialara göre de tabii karışma oluyor. Genler arasında karışma oluyor. Tabii bunlar da insan, onlar da insan. Dolayısıyla birbirleriyle temas kurabiliyorlar. Ve onun için de bazı kuzey ülkelerinde ve biraz da bizde bu genlerin hala olduğunu görüyoruz. Ama sizin zeka ile ilgili sorduğunuz için en azından burada söylememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi ateşin bulunması, etin pişirilmesi, sonra dile sahip olması, yani konuşma. Bu da işte ağaçtan iner inmez, yani bilhassa Homo erectus dediğimiz, yani dik yürüyen insan safhasına geldiğimizde gırtlağımızın aşağıya doğru düşerek daha fazla ses üretmesi ve bu ses, her bir sese bir anlam verdiğimiz için de konuşma dediğimiz şeyin ortaya çıkması ve bu sayede de bir bakıma hipotezler ortaya koyabilmemiz. Dün bunu yapmıştık, yarın bunu yapalım. İşte şu hayvanları şöyle arkasından geçerek toplayabiliriz. Daha kolay olur. İşte dün yaptığım şeyi biraz daha keskinleştirmem lazım gibi tasarımlar ortaya atabiliyorsunuz. Yani dilin ortaya çıkması ve sonra da en önemli şey, belki de zekanın gelişmesinin en önemli şey, işte Homo sapiens haline 30 bin sene önce sapiensler sadece ortada kalıyor ve onlar artık 10 bin sene önce yazıyı bulduklarını görüyoruz. Yazının bulması artık bilimi patlatıyor. Niye patlatıyor? Çünkü bulduğunuzu daha önce unutuyordunuz, çocuğunuza, torununuza geçiremiyordunuz. En fazla ağızdan ağıza hikayeler geçiyordu. Tabii ağızdan ağıza hikayeler geçince nasıl değişiyor biliyorsunuz. Kulaktan kulağa oynardık şeyde çocukken biliyorsunuz. Başında söylediğiniz sonunda çıkmazdı. Ama orada da aynı şekilde yani iş bir bakıma şey yaparak yazının bulunmasıyla ilk başlangıçta killerin üzerine işaretler konulmuş. Yani ilk bulunan şeyler bunlar. Killerin üzerine işte 2 tane inek, 5 tane hayvan, değiş tokuş yaparlarken. Ama sonra tabii yazının ortaya çıkmasıyla bir bakıma bildiklerini insan öbür jenerasyona geçirebilmiş. Dolayısıyla bilimin gelişmesi eksponansiyel bir şekilde patlamış. Şeyden sonra 30 bin seneden sonra bir parça başlayıp 10 bin senede yazının bulunmasıyla iyice ortaya çıkan bu devreden bahsediyoruz. Yani Homo sapienslerin yazıyı bulmasıyla bu devreye geldik.
Peki birbirine bu kadar benzeyen iki tür, yani Neandertallerle Homo sapiens çok benziyorlar birbirlerine. Bir tanesi o kırılmayı yaşamazken zeka anlamında, diğeri neden yaşıyor? Bunun bir açıklaması var mı?
Burada büyük olasılıkla şunu ileriye sürüyorlar. Neandertaller bir bakıma çok büyük insanlar. Ve çok fazla enerjiye ihtiyaçları var. Ve o sırada yaşadıkları bölge buz devrinden geçiyor ve bayağı soğuk, yani kuzey ülkeleri. Dolayısıyla av bulma olasılıkları azalıyor. Yani bir bakıma hani şeyler, dinozorlar neden ortadan kayboldu? Yani büyük hayvanlar çok bu bakımdan hassas. Besin bulmaya çok hassaslar. Besin ortadan kaybolunca ilk önce büyük hayvanlar gidiyor. Bence onun bir etkisi olabilir. Çünkü Afrika'dan gelen bu Homo sapiens dediğimiz ve ince uzun ve konuşmayı becerebilen tipler daha az enerji ihtiyaçları var. Ve daha böyle Mediterranean, Akdeniz bölgesinde yaşıyorlar. Dolayısıyla daha az ihtiyaçları var, besine ihtiyaçları var. Çünkü soğuk yerde yaşadığı zaman bu bir soba gibi sürekli enerji atmanız lazım ki dışarıyla soğukla mücadele edebilin. Dolayısıyla oradan olduğunu varsayıyorum ben. Yani bir de konuşmadan dolayı teorik şeyler yapabilme. Yani siz şunun arkasından gidin, bunun arkasından biz gidelim. Yani sırf kaba kuvvetle olamayacak. Çünkü onlar bizden daha kuvvetli. Neandertaller gerçekten Homo sapienslerden daha kuvvetli. Ama kaybolduğunu görüyoruz. Niye görüyoruz? Belki o kuvvet işe yaramıyor. Beyin daha fazla ön plana çıkıyor. Akıl, konuşmayla, fikir üretmeyle, teorik düşünmeyle bunların etrafını belki çevirebiliyorlar.
Şimdi tekrar biraz daha geriye döneceğim. Bunu da güncel bir tartışmaya gelmek için yapacağım. Şimdi dediniz şeyi çok önemli bir kırılma noktası olarak görüyorsunuz veya görüyorsunuz. Ateşin bulunması ve etin pişirilmesi. Şimdi daha önceden vejetaryandık biz. Ateş bulunduktan sonra et de yemeye başladık. Doğru mu?
Evet, evet.
Şimdi bugünkü bu veganlık, vejetaryanlık tartışmalarına ne dersiniz o zaman? Yani eğer et yemek zekayı patlattıysa tabiri caizse, o zaman biyolojik açıdan vegan veya vejetaryen olmak çok doğru değil mi? Yoksa ne dersiniz bu konuda?
Beynimiz gelişmiş durumda. Yani tekrardan geliştirmemize lüzum yok. Yani o evreye atlaşmış durumdayız. Bence kişi eğer vitamin alarak alamadığı, yani etten alamadığı, hayvansal gıdalardan alamadığı, bilhassa örneğin B12 vitamini gibi, yani bayağı depresyona yol açabilen yokluğunda vitaminleri kendisi alabildiği sürece bence sorun olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü şu anda bilim var. Hangisinin eksik olduğunu ortaya koyabiliyorsun. D vitamini mi eksik, B vitamini mi eksik? Bunun kan tahlilleri ortaya koyabiliyorsun. Dolayısıyla kişiler eğer bunu dikkatli yaparlarsa bence bir sorun görmüyorum. Belki etik bir olaydan dolayı yemek istemiyorlar ama gerçekten bu hale gelmemiz bir bakıma et yememizden dolayı, onu da hatırlamaları lazım. Yani biz etoburluktan dolayı beynimizi geliştirdik ve etoburluktan dolayı öyle bir hale, etik hale geldik ki bunu beğenmemeye başladık. Yani bu çok güzel bir şey esasında. Yani bir bakıma kendimizi kritize ediyoruz. Biz bu hale geldik ama artık yapmamamız lazım diyebiliyoruz. Yani ben çok takdir ediyorum onları ama biraz çocuklarda biraz dikkat etmek lazım bence. Hani büyümüş kişi, düşüncesi yerinde, işi gücü yerinde, vitaminleri zamanında alıyor. Ona pek bir şey diyemeyeceğim.
Anladım. Şimdi zekanın limitlerine gelirsek biraz da. Şeyden başlamak istiyorum. Bir klişe mi, şehir efsanesi mi, yoksa doğru bir şey mi, onu siz tabii söyleyeceksiniz ama hep vardır ya beynin %10'unu kullanıyor insan. İşte Einstein daha fazlasını kullanıyormuş.
Evet, öyle filmler de var.
Ne kadar doğru bu?
Bir parça doğru. Şöyle doğru. Çünkü beynin içerisinde beynin bir kabuğu var. Bütün nöronlar, yani beyin hücreleri o kabuğun içerisinde. Ve kabuğu esas diğer kısımları, beynin %80'i 90'ı da yolaklar. Yani teller, resmen teller. Onlar düşünmüyor. Sadece bilgiyi iletiyor. Bir taraftan öbür tarafı iletiyor. Sadece nöronları volüm olarak alsanız belki %10'u. Evet doğrudur. Belki %10'u çalışıyor. Ama o demek değildir ki kapasitenin %10'u çalışıyor. Kapasitenin %100'ü çalışıyor. Ama o kapasitesi beynin volümünün %10'una sahip. Çünkü sinir nöronlarımız sadece o %10'un içerisinde. Onun için bence %10 hem doğru hem yanlış demek lazım. %10 çalışıyor fakat %10 bütün nöronları kapsadığı için kapasite olarak %100'ü çalışıyor.
Peki bizi zeki yapan faktörler de var değil mi? Yani şöyle ki siz bunu şöyle sınıflandırmışsınız. Beynin büyüklüğü, hücre sayısı, hücre yoğunluğu, hücre arası ilişkiler ve bu ilişkilerin hızı gibi. Onlara da biraz değinebilir misiniz?
Şöyle diyebiliriz. Yani bizi zeki yapan şey ne? Hani tamam arı da zeki, fil de zeki, biz de zekiyiz. Ama aramızdaki fark ne? Biraz önce biraz söylediğim gibi o 3600 hayvan şeyinden bilimsel araştırmasından biz gereğinden daha büyük bir beyne sahibiz. Yani gereğinden 7,5 kat daha büyük. Dolayısıyla o beyin kapasitesi bizi diğerlerinden bir parça ayırıyor. Yani biz sadece vücudumuzu idare etme kapasitesinin dışında 7,5 kat daha fazla bir nöron sayısına sahibiz. Demek ki bunlar başka şeyler yapabilir. Aynı Yunus balığının, dolfin dediğimiz Yunus balığının yapabildiği gibi. Yani oyun oynuyor çocuklarla, kendisini sevdiriyor vesaire. Yani kedi köpek gibi bir bakıma da. Ama Yunus balığı çok daha akıllı onlardan. Şey de öyle, maymunlar da öyle. Dolayısıyla yani bilmiyorum buradan nereye gitmek gidebiliriz ama bizi zeki yapan şeyin içerisinde bir de şey, o nöronların arasındaki ilişkileri söylemek lazım. Nöronların arasındaki ilişki bir bakıma beyin katlandığı için beyin sanki bir şey gibi kocaman bir masa örtüsü düşünün. Bunu katlayıp küçük bir şeyin kutunun içerisine koymuşsunuz. Böyle olunca ne oluyor? Beynin eğer masa örtüsü gibi olsaydı bir ucundan öbür ucundaki konuşma şimdi çok yaklaşmış oluyor. Şimdi şey yapıldığı için beyin bir bakıma kağıt gibi sıkılıp beynin içerisine kafatasının içine yerleştirildiği için bir bakıma kenarların birbiriyle teması çok daha hızlı oluyor. Yani ilişkiler son derece hızlı.
Yani o kıvrımların mantığı bu. Yani
kıvrımların mantığı bu. Örneğin şöyle bir şeyken. Şuradaki hücre, buradaki hücreyle böyle konuşması gerekiyor. Ama kıvrıldığı zaman onlar neredeyse karşı karşıya. Dolayısıyla karşı karşıya çok daha hızlı konuşabiliyorlar. Yani bizim biz yapan şey bir beynin büyüklüğü. İkincisi bu %10 kısım yani dediğimiz beyin kabuğunun kalınlığının bizde en fazla olması. Yani dolfinden bile kalın. Bizimkisi 2-3 milimetre civarında, 2,5-3 milimetre civarında. Onlarınkisi 1,5-2 milimetre kalınlığında. Yani orada bile avantajımız var. Sayı olarak avantajımız var. 100 milyara yakın hücremiz var. Yani ilişkiler hızlı. Birbirine yakın olduğu için. Bebekte bu dümdüzken bebek doğuma yaklaştığı zaman kıvrılıyor ve ilişkiler birbirinden hızlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hızın verdiği ve kapasitenin verdiği beyin sayısının, nöron sayısının büyüklüğü, beynimizin büyüklüğü artı hızın verdiği bir avantaj var bizde.
Bu yani, kıvrımlar hayvanlarda da
Var ama
büyük kısmında var herhalde. Olmayan var mı?
Olmayan da var tabii. Bazı balıklarda çok az. Örneğin platypus dediğimiz Avustralya'daki denizde yaşayan hayvanlarda dümdüz. Ondan sonra yavaş yavaş maymuna doğru gittiğinizde bunun çok daha dolfine doğru gittiğimizde çok daha kıvrımlı hale yani insanınkine benzer hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kıvrım sayısı bir bakıma kıvrılması bir bakıma kapasiteyi geliştiriyor. Çok daha fazla nöronun o kutunun içerisine konulmasını sağlıyor. Kıvırarak kocaman bir gazeteyi aldınız, kıvırdınız kutunun içine koydunuz. Yani onun gibi bir şey.
Şimdi zeka tiplerine gelirsek bizim uzman olmayan kişiler olarak halk arasında bildiğimiz iki tane zeka tipi var. Bir IQ dediğimiz zeka, bir de EQ dediğimiz bir zeka tipi var. Ama bir bu yayını hazırlanırken gördüm ben de, bir de üçüncü tipten bahsediyorsunuz siz. Şimdi bu IQ ile ölçülen zeka, mantıksı zeka, critical,
evet, critical
zeka. Thinking. Diğeri bu EQ diyebildiğimiz şey, düşünceli zeka,
emotional zeka.
Bir de diyorsunuz ki kreatif. Kıvrak Türkçesi kıvrak buluşçu
zeka.
Zeka evet. Diyorsunuz. Bunları da biraz açabilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi zaten literatüre baktığınızda onlarca zeka tipi olduğu iddia ediliyor. Yani gerçekten de Hani matematiksel zeka, işte resim zekası, müzik zekası, herkesin bir şeye kabiliyeti var. Dolayısıyla bunlar, ama bunları ortak yapan özelliklere bakıldığında bu IQ oradan ortaya çıkıyor. Yani emotional intelligent quotient, bunun kısaltılmışı IQ. Yani bir bakıma bunların ortak değerleri, bu bir sürü kabiliyetleri, ortak değerlerini alıp yaptıkları bir şey, derecelendirme ve bayağı kabul edilebilir bir şey, IQ testi. Ama tabii gelişmediğini sanmıyorum ve çok geliştirilebilir, hatta onu da tartışabiliriz. İkinci kısım, yani emotional EQ dediğim şey, emotional quotient EQ. Bu da daha çok kişinin kendisini başkalarının yerine ne kadar koyabildiği, yani bir bakıma düşünsel olarak ne kadar topluma uyabildiği, yani bir sınıfa gittiğinizde en sevdiğiniz arkadaşın ismini yazın dediğinizde Ayşe'nin ismi çıkarsa örneğin, bu Ayşe'nin kendisini başkalarının yerine koyduğunu, onları dinlediğini, onlara değer verdiğini, her zaman onların üstüne çıkmaya çalışmadığını gösteren bir şey. Yani güzel bir şey esasında. Emotional quotient, ama biraz subjektif. Kişiye
ölçülmesi
bağlı.
Zor biraz değil mi?
Biraz zor. Ulusçu zeka ise, creative IQ diyoruz, veya creative quotient diyebiliriz ona. Bu da ölçülmesi hemen hemen imkansız olan bir şey. Yani bakıyorsunuz kişi normal işinde giderken birdenbire pat diye bir şeyi ortaya atabiliyor. Tabii bunu ortaya atabilmenin yöntemleri var. Bunlara gireriz isterseniz. Yani geliştirme yöntemleri var.
Onlara geleceğiz biraz.
Yani bu bilhassa Güneydoğu Asya'da, Güney Kore'de olsun, Hong Kong'da olsun, Singapur'da olsun üzerine çok fazla düşünülen. Çünkü artık bilgi o kadar arttı ki bilgileri normal yolda düşünmemek gerekiyor. Yani biraz onu aşmak gerekiyor. Hayal edip yeni şeyler düşünmek gerekiyor. Bunu da yaratabilmek için işte bu yaratıcı IQ'nun geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de bir sürü şeyler var, yöntemler var. Bunlara girebiliriz.
Ona gireceğiz. Ondan önce şeyi sorayım. Bu üç zeka tipinin insandaki kompozisyonu nasıl oluyor genelde? Yani mesela %33, %33, %33 olan insan var mı? Üçünden de biraz veya birisi baskınsa öbürü illaki daha düşük olacak veya ikisi birden yüksek olabilme, öyle bir şey var mı?
Esasında bunu çalışmak lazım gerçekten. Çünkü zeki olan kişi, zeka genellikle IQ ile ilgili kanımca. Yani, yani sadece zeka. Çünkü onun içerisinde etik yok. Etiği koyduğunuz zaman içerisine bu EQ oluyor bence. Çünkü zeki ama başkalarını da düşünebiliyor. Başkalarına saygı gösteriyor. Onların durumunu, kendisini onların yerine koyuyor. Empati yapabiliyor. Dolayısıyla EQ ile IQ arasındaki bence fark bu.
Şimdi peki bu zeka tipi asıl konumuza gelirsek nasıl geliştirebiliyoruz bu?
Geliştirebiliriz. Birçok yöntemler var. Örneğin IQ'yu, yani mantıksı zekayı geliştirmek için küçük yaşta bir şeylere başlamak gerekiyor. Örneğin müzisyen olmak istiyorsunuz, çocuğunuzu müzisyen yapmak istiyorsunuz, çok daha önce başlatmanız lazım. Bunun şeyleri var, grafikleri var, çalışmaları var. 2 yaşında, 3 yaşında piyanoya başlayan kişilerin, diğer 9-10 yaşında başlayan kişiye başlayan ve hiç piyano çalmayan kişilere göre beynin elleri idare eden kısmının çok daha fazla büyüdüğünü gösterilmiş bilimsel olarak. Ondan sonra denge, örneğin dans yapanlarda, akrobatik hareket yapanlarda, beyinciğin, yani denge merkezimiz olan beyinciğin ve motor hareketleri kontrol eden beyinciğin büyüdüğü gösterilmiş. Hatta %5'e kadar büyüdüğü gösterilmiş. Hatta Londra taksicilerin üzerinde bazı çalışmalar var. Onların da gerçekten hipokampuslarının, yani kısa zamanlı zekayı, daha doğrusu hafızayı, uzun zamanlı hafızaya geçirebilme merkezlerinin büyüdüğü gösterilmiş.
Ne, taksicilikle bağlantısı ne bu?
Yani bir bakıma yolu öğrenmesi lazım. Sürekli olarak sanki bir GPS gibi çalışıyor adam. Sürekli bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. İşte oraya git, buraya git, oraya nasıl çabuk gidebilirim falan derken üç boyutlu düşünmesi gerekiyor. O da beynin bazı bölgelerinin büyümesini sağlıyor. Yani bu konuda da çalışma var.
Duygusal zeka nasıl gelişir peki?
Duygusal zekayı şöyle diyebiliriz, bir bakıma kişinin empati yapabilme kabiliyeti. Kendisini bilmesi lazım. Kişi eğer emotional quotient'ını geliştirmek istiyorsa, en az her şeyden önce kendisini bilmesi, kendisini başkasının yerine koyabilmesi. Ondan sonra yani bir bakıma alçak gönüllü olması lazım. Yani her şeyi ben biliyorum, ortasına çıkmaması lazım. Bir de en önemli şey, çabuk reaksiyon vermemesi lazım. Refleksik hareket etmemesi lazım. Biri size bir şey söyledi, belki ters bir şey söyledi. O anda yanıt vermeyip, hatta söylerler, ona kadar sayın derler. Ona kadar sayarsanız zaten o sinirleriniz geçer. Dolayısıyla belki emotional quotient'ı geliştirmek için de refleksif yanıtlar yerine düşünerek, bu bana neye mal olacak? Yani bir şey, hani 10 defa düşün bir defa konuş derler ya atalarımızda. Dolayısıyla hemen yanıt vermeden veya hemen o bana vurdu ben de ona vurayım demeden hani ortamı bir düşünüp belki onun belki bir nedeni vardı. Belki seni sevmek için yaptı onu. Belki yani onun bir tarzı bu. Herkese böyle dokunarak şey yapıyor. Ona gidip senin başka bir şey yapmana gerek yok. Hafifçe düşünüp ona kadar saydığınız zaman işler yavaşlıyor. O şeyiniz kayboluyor, hırsınız kayboluyor. Ve emotional quotient'ı da belki bu şekilde geliştirebilirsiniz.
Peki literatürde var mı bu? Yani bir bu dediğiniz şey içinde, IQ içinde geçerli. Hani şunları yaparsanız gelişir diyorsunuz. Ve daha sonra bak belli bir süre geçmiş bunları uygulamış bir kişi veya işte kişiler. Ve daha sonra geliştiği görülmüş. Var mı literatürde böyle şey?
Tabii bunu review halinde yazan bir yer görmedim. Ama tek tek yayınlar var bu konularda. Örneğin Londra taksicileri hakkında, müzisyenler hakkında, akrobatlar hakkında, şeyler, dans edenlerle hakkında, beyinciğin büyümesi hakkında. Dolayısıyla bunları bir değerleme şeklinde belki yazılabilir. Belki de ben bunu yapmayı düşünüyorum şahsen. Çünkü gerçekten böyle, bu konulara ihtiyaç var. Yani bunların ne olduğunu, nasıl geliştirilebileceğini halkımıza anlatmak lazım. Bilhassa benim üzerine durmak istediğim şey buluşçu zekayı geliştirmek.
Tam oraya geliyordum ben.
Gerçekten
de.
Buluşçu zekaya artık bizim hakim olmamız lazım ve Türkiye'yi belki ileri taşıyabilecek şeyler buluşçu zekadan çıkacak.
Peki buluşçu zeka nasıl geliştiriliyor?
Buluşçu zekayı geliştirmenin birçok yöntemleri var. Esasında onları sayı olarak yazmış idim. Onları bir şey yapayım, şuradan bir çıkartayım. Bazılarını unutmayabilirim. Çünkü bu çok önemli, unutmamak lazım bu konuları. Şimdi o zaman şöyle diyeyim. Önümde çok fazla şey var, onun için... Şöyle
ben mesela bir şeyden başlayalım isterseniz. Beyin fırtınasından bahsediyorsunuz.
Evet.
Onun önemden. Mesela oradan başlayabiliriz siz.
Evet, beyin fırtınasından belki başlayabiliriz. Beyin fırtınası yapılırken en önemli şey beyin fırtınasında herkesin o konuda istediğini söyleyebilmesi. Yani kimsenin söylediğine sen bunu söyleyemezsin dememek lazım. Çünkü herkesin o konuya katkıda bulunması gerekiyor. Ve beyin fırtınasını idare eden kişinin son derece anlayışlı bir kişi olması lazım. Ve herkesin düşüncesini söylediği zaman bunu ciddi bir şekilde tahtaya yazması lazım. Yani onu beğenmedim, onu yazmayayım şeklinde olursa beyin fırtınası olmuyor bu. Çünkü o kişinin söylediği şey belki garip karşılanabilir ama belki de yapacağımız şeyin, problemin en iyi şeyi buluşu odur. Öyle olabilir.
Hayalci olmaktan bahsediyorsunuz.
Esasında sizin elinizde var onlar, onun için kolay söylüyorsunuz. Ben de bulmaya çalışıyorum ama gerçekten o onlarca şey, onun için hepsinden bahsetmek istiyorum onların. Onun için bir bulmama şey yapın, müsaade edin. Onu hemen bulayım. Ayarlamıştım esasında ama şimdi zaten şöyle.
Daha evet, aşağıda olabilir mi?
Daha aşağıda olabilirim. Ona bakalım. Evet. Şunları esasında tek tek şey yaptım buradan. Belki söyleyebilirim buradan. Evet. Yani birincisi hayalci olmak. Yani hayalci olmak şöyle bir şey. Bir kere yapılabilecek şeyleri mantıksal olarak düşünmeniz gerekmiyor. Çünkü Einstein'ın çok güzel bir lafı var. Herkes mantıklı düşünseydi taş devrinden ileriye gidemezdik. Çünkü bazen bilimde patlamalar yapmak gerekiyor. Bu patlamaları yapabilmek için de hayalcilik gerekiyor. Yani belki o sırada mantıklı görünmeyebilir. Onun için dedim zaten bu beyin fırtınası sırasında mantıklı olmayan şeyleri ileri süren kişiler belki de bu işi patlamasını yapabilecek kişiler. Dolayısıyla onları şey yapmamak lazım. Hayal gücünün çok kuvvetli olması lazım. Bunu ayrıca gözlem yapmak lazım. Son derece gözlem çok önemli. Çünkü derler ya, herkesin gördüğünü gör ama kimsenin düşünmediğini düşün. Yani buluşçu olabilmenin ikinci şartlarından bir tanesi bu. Yani gözlem yaparken bunun ne anlama geldiğini, bunu ben en fazla daha iyi nasıl gözlemleyebilirim? Yani yanıma mı gitmem gerekiyor? Onun etrafını ışıklandırmam mı gerekiyor? Bu şekilde şey yapabilirsiniz, gözlem yapabilirsiniz. Ama belki de en önemli şey buluşçu zeka için alternatif yaratabilme. Yani bir konu verildi size. Örneğin bir limonu nasıl sıkarsınız? 100 tane sıkma şekli yazmanız gerekiyor. Eğer bu sadece 2 tane sıkma şekli yazıp gerisini bırakırsanız bu buluşçu zekayı geliştirme yöntemi değil. Mümkün olduğu kadar kendinizi sıkacaksınız. Yani bununla ben alternatif neler ileriye sürebilirim? Zorlayacaksınız kendinizi. Belki bir sınıfa sorduğunuzda bunu herkes belki 10 tane yazabilir. Ama o 10 tane yazılan 9 tanesi herkesle ortaktır. Ama 10.sü belki de kırılmayı yaratabilecek yeni bir buluş olabilir. Dolayısıyla alternatifleri düşünmek, her konuda alternatifleri düşünmek buluşçu zekayı geliştiren en önemli yöntemlerden bir tanesi.
Şu uzak doğudaki deney bir yumurta evet. Deney değil de öğrencilere şey evet, o da onunla ilgili bir şeydir.
Evet esasında bu da onunla ilgili bir şey çünkü bu
kısaca
Hong Kong.
Kısaca şeyi anlatırsanız.
Tabii anlatabilirim. Şöyle soruyorlar, hatta bunlar ilkokul çocukları. İlkokul çocuklarına deniyor ki 2-3 katlı bir bina, balkonundan çıkacaksınız aşağıya yumurta atacaksınız. Kimin yumurtası kırılmazsa işte ona bir hediye verilecek. Dolayısıyla çocuklar düşünmek zorundalar. Ben bu yumurtayı aşağıya nasıl atarım ki kırılmasın? Bu yumurta tabii pişirilip atılabilir. Bu yumurta paraşüt gibi bir şey yapılıp, mendili paraşüt gibi bir şey yapıp atabilirsiniz. Bunun etrafına sünger koyup atabilirsiniz. Çocuklar bunları yapmışlar gerçekten ve son derece değişik şekiller ortaya çıkmış. Burada gösteremiyorum ama gerçekten son derece güzel şeyler. O çocuklar o yaştan itibaren buluşçu düşünmeyi öğretiliyor. Yani okuduğunu anlama şeklinde değil ama yeni bir şeyler yaratma. Yani belki de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Ama belki bunu da söylemem gerekiyor. Buluştaki en önemli şeylerden belki de bir tanesi de gereksinmeyi hissetmek. Yani bir şey gereksizse onu niye bulayım? Zaten hani derler ya necessity mother of invention. Yani bir gerekliliği buluşçuların anasıdır. Gereklilik buluşçuların anasıdır. Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin bu konuda Japonya'dayken bir şey gördüm. Çok ilginç bir şey. İşte oradaki hocaların yanında misafir profesör olarak gitmiştim Osaka'da. İşte ziyaretçi profesörlerin odasında oturuyorum. Önümde kocaman bir saat var, masa saati. İşte bilgisayar verdiler vesaire verdiler. Sekreter geldi, saate bir dokundu, saat döndü. Şu anki saati gösterdi. Ben dedim bunu nasıl yapabildin? Dedik bütün Japonya'daki bütün masa saatleri atom saati, yani bir bakıma radyo sinyali alıyor ve hepsi de aynı şeyi gösterir. Bütün Japonya, çünkü aynı saat biliminde zaten ince uzun olduğu için ve aynı saat dilimine düştüğü için. Dolayısıyla bütün Japonya'da bir iş yapacağın zaman hiç kimse benim saatim 5 dakika ileri, 5 dakika geri. Yani gerekliliği hissetmiş adamlar ve onu ortaya koymuşlar. Bu 2008'de gittim Japonya. Yani 10 sene önce bunu adamlar yapabilmişler. Ve çok basit bir şey bu. Bir radyo alıcısı koyacaksın saatin içine, o kadar. Yani şimdi bütün cep telefonlarının yaptığı gibi. Dolayısıyla bu şekilde gerekliliği hissedip...
Yani hiçbir buluş durup dururken olmuyor. İlla ihtiyaca binaen.
Birisinin bunu düşünmesi lazım. Örneğin gene Japonya'dan örnek vereyim. Japonya'daki metrolarda hiçbir zaman ters gitmiyorsun. Ters gibi gözüküyor koltuk. Kenarında bir düğme var. Bastığın zaman dönüyor koltuk. Gittiğin yöne dönüyor. Dolayısıyla yani o adam da onu düşünmüş. Bakmış bir gün herhalde oturmuş. Oradaki mühendis ters gidiyor. Yani içim dışıma çıktı. Öyle hızlı gidiyor zaten tren. Şöyle döneyim de etrafımı seyredeyim. Bu trenlerde de böyle, metrolarda da böyle. Buna küçük bir şey döndürebiliriz bunu. Ve yapmışlar. Yani mother of invention, yani gereklilik buluşun anası. Dolayısıyla orada bu şekilde. Biz de etrafımıza bakabiliriz. Ne yapabiliriz diye bir sürü şeyler yapabiliriz. Etrafımızda buluş yapabiliriz. Kendi yaşamımızı daha kolay hale getirebiliriz. Bir örnek daha. O da Japonya'dan. Niye hep Japonya'dan? Çünkü gerçekten ben hayret ettim orada. O kadar yani şey var, buluşçu düşünceler var. Benim kaldığım yer Osaka Üniversitesi'nin bir yurdunda kalıyordum. Tepenin üzerinde yurt. Ve aşağıya doğru, üniversiteye doğru yürüyorum. Fakat tepede bir de ilkokul var. İlkokula öğrenciler sabahleyin bisikletlerinin üzerinde ve ayakta, çünkü yokuş bayağı, bisiklet yolu, yol kadar neredeyse büyük bisiklet yolu. Bütün öğrenciler ayakta okullarına gidiyorlar, bisiklet sürerek. Niye bunlar acaba vitesli bisiklet kullanmıyor? Yani akıl var, zeka var filan diyeceksin ama değil. Gerçekten de baktım sonra bisiklet dükkanlarında. Vitessiz bisiklet 1000 yenken, vitesli bisiklet 10.000 yen. Yani bilinçli olarak, belki de Milli Eğitim Bakanlığı, belki de bakanlık, çocukları sıhhatli yapabilmek için, çünkü çocuklar kan ter içinde ayakta bisiklete binip okula gidiyorlar. O vitesli bisiklette böyle yavaş yavaş çıkacağına, vites ona yardım edeceğine, spor yapamayacağına, vitessiz bisikletleri 10 kat az fiyatla satarak bunu beceriyor adamlar. Yani ne kadar güzel bir düşünce. Yani çok derin bir düşünce bence. Yani yapılabilen derin bir düşünce.
Siz aynı zamanda akademisyensiniz. Peki bu buluşçu zekayı geliştirmeye tekabül eden bir eğitim sistemi nasıl olmalı? Türkiye buna ne kadar yakın veya uzak?
Her şeyden önce sorgulayıcı bir sistem ortaya koymamız lazım. Yani biz Koç Üniversitesi'nde bunu biraz yapmaya çalışıyoruz. Bizim esasında laboratuvarlarımız hani eskiden cookbook dediğimiz, yani şunu al, içerisine şunu koy, içerisine sonra bunu şu düğmeye bas, bu çıksın vesaire şeklinde laboratuvarlar vardı. Biz öğrencilere şey diyoruz, örneğin al şu aletleri, ki hepsini tanıtıyoruz, bütün aletleri, elektronik aletlerimiz, bilgisayar. Bununla istediğini yap. Örneğin kas konusunda, kas konusunda aklına ne var? Sormak istediğin ne var? İşte benim kasım en kolay nasıl veya kuvvetlenir veya niye yorulur? Veya ben kahve içersem kasım kuvvetlenir mi? Hangi soruyu sormak istersen sor. Bunu araştırıyorlar çocuklar. 10 saatleri var. Haftada 2 saat olmak üzere. Dolayısıyla buluşları gelişiyor kanımca. Buluşları gelişiyor. Yani bir şeyi takip edip işte şu düğmeye bas, şuraya şey yap. Ondan sonra bunu bulursun. Sonucu belli şeyden sonra açık uçlu laboratuvarlar yapmaya başladık. Dolayısıyla en azından, ama bunu yapabilmemiz her yerde mümkün değil. Bizim 40 öğrencimiz var tıp fakültesinde. Yani diğer üniversitelerin ortalaması 200 öğrenci. Bizim 10 tane setup'ımız var. Her biri biopack setup'ı ve üzerinde her bir deney yapabileceğin, solunumdan dolaşımına, kasa, beyin, EEG hepsini yapabileceğin bir setup var. 10 tane. Dolayısıyla çocukları bize ikiye bölüyoruz. İkişer, üçer kişilik gruplar halinde çalışıyorlar. En son gittiğim Yeni Zelanda'da şeylere, fizyoloji okullarına gidip teftiş yapmıştım orada. Buradaki tıp fakültesine yorum yapmak üzere oraya gönderilmiştim. Orada bir bizim masalar gibi masaları var öğrencilerin ve 15 kişi çalışıyorlar bir masada. Bizim 2-3 kişi çalışan çocuklar orada 15 kişi çalışıyorlar. Ve gene sistem aynı. Onlar da düşünsel zekayı geliştirmek istiyorlar, buluşçu zekayı. Ve çocuklar proje yapıyorlar. Proje bazında öğreniyorlar her şeyi. Yani didaktik öğrenme var. Öğrendiğini insan %5'ini hatırlıyor. Bir de yaparak, yani bir şey bularak öğrenme var. Onun hemen hemen hepsini hatırlıyorsun. Çünkü kendi istediğin şeyi arıyorsun. Diyorsun ki benim EEG'm nasıl? Kitabı okurken EEG'me ne oluyor? Beynimin neresi çalışıyor? Bunu düşünüyorsun ve onu o anda yapabiliyorsun. Ve proje şeklinde yapabiliyorsun.
Peki bu alanda en önde olan ülkeler hangileri? Mesela Avrupa'da durum nasıl mesela?
Onu bilemeyeceğim tabii ki. Benim bildiğim kısım Güneydoğu Asya'da çok ileri. Avrupa'daki durumu hiç bilmiyorum. Gerçi İngiltere'de doktora yaptım ama çok önceleriydi. O zamanlar böyle şeyler, yani bir buluşçu düşünce diye bir şey yoktu, yani ortada bir şey yoktu. Ama elde ettiğim kitaplar, bu konudaki şeylerin, enstitülerin kurulmaya başlanması, Hong Kong, Singapur, Güney Kore, Japonya. Oralarda çok gelişmiş durumda. Ve buluşlar da oralardan geliyor. Şimdi dünyaya hakim buluşlar gerçekten oralardan geliyor. Tabii Amerika'da bunların çoğunu çok fazla maddi imkan olduğu için Amerika bunları çekebiliyor. Amerika'da da tabii MIT olsun, Caltech olsun. Tabii bunlara öncülük yapan yerlerden bir tanesi. Ama o insanları çekiyor işte. Güney Kore'de, Singapur'da, Japonya'da yetişmiş, kritik düşünmeyi ve okuduğunu, duyduğuna inanmayan ve bunu sürekli sorgulayan tipte yetişmiş insanları çekiyor oraya.
Şimdi zekayı geliştirme yöntemlerinden bahsediyoruz. Bir de klasik bir şeye, konuya daha girelim. Beslenmenin ne gibi bir etkisi olur? Olur mu daha doğrusu? Veya nereye kadar olur? Doğru tabii, beslenmenin daha doğrusu.
Doğru beslenme tabii ki gerekli. Bir de tabii ki burada hani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur sözünü. Bilmem atasözü zannederse bu. Hatırlamakta yarar var. Yani beynimiz bir organ. Bu organa yeterli kan gitmiyorsa, örneğin aterosklerozumuz var, damarlarımız sertleşmiş. Yeterli oksijen gitmiyorsa, ciğerlerimiz iyi çalışmıyor, sigara içiyoruz. Ondan sonra yeterli glikoz gitmiyor, yeterli şeker almıyoruz veya şekeri birdenbire alıyoruz. Ondan sonra insülin açığa çıkıyor, şeker gidiyor. Dolayısıyla düzenli beslenirsek ve sağlık problemimiz yoksa ve vücudumuza iyi bakıyorsak, yani gerçekten spor yapmamız şart değil ama vücudumuza iyi bakıyorsak, yani yürüyüş yapıyorsak, yürüyüş bence en önemli şeylerden bir tanesi. Günde yarım saat yürü. Mutlaka yürü. Yani 10 bin adım diye bir şey çıkartmışlar ya. O niye çıktı biliyor musun, 10 bin adımın nedeni?
Neden?
Çünkü Japonya'daki en büyük rakam 10 bin. Man. Man 10 bin demek.
O da mı Japonya'dan çıkıyor?
Şey yok. Yani 10 binin üzerinde sayı yok. Milyon demek için Hiyako Man diyorlar. Yani 110 bin. 100 tane 10 bin. Yani dolayısıyla Japon profesöre soruyorlar. Ne kadar yürümemiz lazım diyor. O da man diyor. 10 bin.
Oradan çıkıyor yani.
Oradan çıkıyor.
İlginç, evet.
Evet, gerçekten 10 bin adım. Yani tabii hiçbir zaman adımını saymana lüzum yok. Ama yarım saat günde yürürsen, hani belli senin adımın küçüktür. Belki 20 bin adımda yarım saat yürürsün. Hızlı yürürsün. Öbürküsü daha geniş adımlarla yürür. Bence o önemli değil. Yeter ki her gün rutin olarak, ama her gün yürü. Yani arabayı ben örneğin öyle yapıyorum. Lojmanda kalıyorum şeyde, Koç Üniversitesi'nde. Genelde yürüyerek gitmeye çalışıyorum. Yani yarım saat falan sürüyor yolum. Gidiş. Ama çoğunlukla da arabayla gidiyorum. Arabayı kampüsün en dışına park ediyorum. En azından bir 15 dakika yürüyorum işe. Sonra dönerken de bir 15 dakika. Sonra yarım saatimi tamamlamış oluyorum. Yani herkes bunu yapabilir eminim. Biraz...
Ya da yürüyen merdiveni kullanmamak en basit şey.
Aynen. Asansöre hiç bilmiyorum örneğin. Kesinlikle asansöre bilmiyorum. O hatta Avustralya'da çok güzel bir şey vardı. Asansörün yanına yapıştırırlar böyle kocaman. Hani kelime oyunu bir bakıma, İngilizce kelime oyunu. Take the stairs and give your heart a lift. Yani merdivenleri kullan, kalbini geliştir. Ama orada geliştir kısmı lift, asansörle aynı anlama geldiği için bir bakıma da mecazi anlamda güzel bir söz
kelime
oluyor.
Kelime oyunu.
Kelime oyunu oluyor. Hı hı. Onu asansörün yanına koyuyorlar. Tabii millet bunu görünce, ya kalbimi geliştireyim, hadi bakalım asansöre binmeyeyim, yürüyeyim diye düşünebiliyor.
Anladım.
Bize de öyle şeyler lazım bence. Yani kişileri spor yapmaya teşvik. Bir de şeyi söylemeyi unuttum. Yani bu zekanın, buluşçu zekanın gelişmesi için en önemli yöntemlerden bir tanesi de, tabii çalışılan yerin yeni şeylere fırsat verebilmesi. Yani örneğin, Google'ın şeylerini görmüşsünüzdür, hı hı, çalışma yerlerini. Herkes böyle ayaklarını masanın üzerine atmış, rahat bir şekilde veya pinpon oynuyor, bir taraftan şey düşünüyor, yapması gereken şeyi düşünüyor. Yani rahat bir ortam olması lazım. Üzerinizde yükün olmaması lazım. Bir bakıma hani işimi kaybederim korkusunun olmaması lazım. Yani birçok şey insanın zihni meşgul edeceği için yapabileceği şeylerin yapamamasını sağlayabiliyor. Onun için çok rahat bir ortam değil ama sana değer veren ve fakat seni sıkmayan bir ortam olması gerekiyor. Örneğin Avustralya'da, gene oradan örnek vereyim. Adelaide'de benim 25 sene çalıştığım üniversite Avustralya'da. Girişinde Adelaide Üniversitesi'nin kocaman bir şey var, yazı var. Böyle heykel gibi yapmışlar yazıyı. What if yazıyor. Ya olursa. Yani oraya girerken diyorsun ki ya olursa, hani ben bu iki şeyi birleştirdim, ya güzel bir şey çıkarsa, yani ya olursa mefhumuyla giriyorsun üniversitenin içerisine. Dolayısıyla bir buluşçuluk şeyiyle giriyorsun.
Kafa başka bir şeyle meşgul olmayacak dediniz ya. Biz birkaç hafta önce burada yine bu programda Cihan Saçlıoğlu Hoca'yı konuk etmiştik. Robert Langlands'la ilgili konuşmuştuk. Onun bulunduğu kürsüde daha önce Einstein bulunmuş vesaire ve o kürsüde bulunan insanlara başka herhangi bir görev verilmiyormuş mesela. İşte idari bir görev ya da ders vermek zorunlu değil, kendisi isterse veriyormuş gibi. Mesela bunun da sizin söylediğiniz şeye tekabül ediyor galiba değil mi? Evet, yani evet. Başka herhangi çalışmaların takıntısı. Dışında bir şeyle kafası meşgul olmasın.
Aynen aynen, takıntısı olmaması lazım. Ben öğrencilerime de, şimdi 4 tane doktora öğrencim var şeyde Koç Üniversitesi'nde. Öğrencilerime de hep onu söylüyorum zaten. Yani şey, sürekli olarak bir projeniz var değil mi? Bu projeyle yatıp kalkacaksınız. Yani bu projeyi sürekli düşüneceksiniz. Yani bu konuda kitap okuyacaksınız, bu konuda yoracaksınız. Bu konuyu ben daha iyi nasıl yapabilirim diye düşüneceksiniz. Yani kafanızda bütün bir soru olacak. Çünkü niye? Bazen konsantre olmadığın zaman, daha doğrusu biraz rahat olduğun zaman o konuyu düşünüyorsan yeni şeyler aklına geliyor. Yeni şeyler akla geliyor ama o konuyu düşünüyor olman lazım. Onu şey yapabilmek için. Çok güzel bir laf var bu konuda. Hani bir şelaleden elindeki bardak kadar su alabilirsin. Dolayısıyla bilim akıyor ama sen ona hazır değilsin. Hazır olmak da o elindeki bardağın veya kovanın büyüklüğü. Elindeki kova kocamansa oradan alabileceğin şey çok olur. Ve dolayısıyla öğrencilerime tavsiyem benim öyleydi. Hala da öyle. Bu konuyu, kendi konunuzu sürekli düşünün. Yani gece, akşam, sabah her zaman... Yani hayal kurun bu konularda. Yapmak istediğiniz, bu konuyu niye böyle bir yere gelip takılıyoruz, bunu nasıl geliştirebiliriz diye kurun. O bir gün pat diye açığa çıkabilir. Yani yeni bir düşünce, hiç beklemediğin anda, gevşek olduğun bir anda. Çünkü beyni bir şeyi çok öğrendiğin zaman kendini limitliyorsun. Hani satranca dışarıdan bakanlar derler ya, hani şunu yapsa bak yener falan diye. İçinde sen onu göremiyorsun. Bir şeyin içine çok girince de kendini limitliyorsun. İşte şu yapılamaz, bu yapılamaz, bu edilemez diye. Ama dışarıdan gelen bir çocuk, eğer zeki bir çocuksa, IQ'su yüksek bir çocuksa bazen söyleyebiliyor. Hocam bunu niye böyle yapmıyoruz? O zaman pat diyor, çıkıyorsun açığa. Onu niye böyle yapmıyoruz? Hatta şeyi söyleyeyim size, Stephen Hawking'i meşhur eden olay. Stephen Hawking biliyorsunuz radiation'da, kara delikteki radiation'dan meşhur oldu. Onu çok daha evvel, daha profesör değilken öğrencilerinin bir tanesinin yazdığı bir raporda okuyor Hawking ve o öğrenciyi bırakıyor sınıfta. Böyle şey mi olur diyor. Kara delik her şeyi yutması lazım. Ama o çocuk ona da zaten tesadüfen yazmış. Hani atmış yani bir bakıma. Hani ben de böyle yazayım diye böyle yazmış. Ama arkasını doldurmadığı için atmış. Ondan sonra yıllar sonra Hawking bunu düşünüyor. Gerçekten ne diyor? Olabilir. Çünkü kuantum parçacık olarak düşünürsen iki parçacık. Eğer kara deliğe bir tanesi kaçarsa öbürküsü release olabilir. Yani radiation şeklinde ortaya çıkabilir ve oradan gerçekten kara delikten bir şeyler, kuantum parçacıkları yayılabilir. Ve onunla meşhur oluyor adam. Yani öğrencisini bıraktığı şeyle meşhur oluyor. Ama işte onun için de şeye bakabilmek lazım. Öğrencinin size söylediği, sizin limitli halinizde öğrencinin size söylediği şeyi ciddiye almanız gerekiyor. Hoca olarak ciddiye almanız gerekiyor. Belki de olabilir. Belki onu başında düşünseydi Stephen Hawking çok daha kolay bu işi halledebilirdi ve bulmak istediği bu her şeyin formülünü belki şu vefat etmeden önce de bulabilirdi.
Hocam süremizi tükettik sayılır. Sonuna geliyoruz maalesef. Son bir şey daha soracağım. Şimdi tabii herkes zekasını geliştirmeye, herkes biraz daha zeki olmak ister. Bunun gayet tabii normal ki. Bir şey. Bunu gören insanlar da var ve bu konuda böyle çok fazla sayıda özellikle kişisel gelişim kitapları çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Böyle çok fazla sayıda bir enflasyon var. Yani işte 15 dakikada dahi olmak ister misiniz gibi. Buna benzer şeyler. Bunların ne kadar geçerliliği var? Ne dersiniz? Bunu safsata mı bunlar?
Yani bakmak lazım tabii kitaplara. Yani başından reddetmemek lazım. Eğer gerçekten biraz önce anlattığım bu zeka geliştirme yöntemlerini kapsıyorsa gerçek olabilir. Örneğin alternatifleri ara. Her şeyde soru sor. Yani okuduğun bir şeye, duyduğun, gördüğün bir şeye bile inanma. Soru sor. Şeklinde bir şeyler tavsiye ediyorsa belki doğru olabilir. Ama safsata da olabilir tabii ki. Çünkü ortalık, yani internet safsata dolu. Yani bunları filtreden geçirebilecek sistemler lazım. Onun için zaten Bilim Akademisi olarak biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bilim Akademisi'nin web sitesinde bunları tartışmaya açıyoruz.
Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Konuğumuz olduğunuz için çok sağ olun.
Rica ederim.
Bu akşam zekayı, zekanın ne olduğunu, akılla farkını, zekanın evrimini, sınırlarını ve geliştirme yöntemlerini konuştuk. Profesör Doktor Kemal Türker'le Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam.
Rica ederim.
Bizi izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.
İyi akşamlar.